Ayrım 35.
Bakalım, şimdi ne yapabiliriz bu herife? Bahsettiği başka isim var mı aklınızda? Her şeyden önce sizi nasıl bulmuştu? Adriana'nın bir arkadaşının beni tavsiye ettiğini söyledi, diye cevapladı Marshall. İsim vermemişti. Onun ve nişanlısının telefon numaraları var mı sizde? Oradan başlayalım. Bir de şu Zürih'teki numara. Telefon alabilmek için bir kimlik göstermiş olması lazım. Bugün onun izini sürelim bakalım. Ama hemen ümide kapılmayın. Büyük ihtimalle bu da düzmecedir. Nasıl gidip geliyordu adam? Arabasını gördünüz mü? Muayenehaneme neyle geliyordu bilmiyorum. Belki otomobil kiralıyordu. Belki taksiyle. Pacific Union kulübünden çıktığımızda oteline yürümüştü. Birkaç blok ötedeymiş. Meksiko Üniversitesi'nden gelen şu faksın mı izini sürmeli acaba? Faksan bir şey çıkmaz. Siz yine de verin. Ben bir bakayım. Herhalde bilgisayarında bir logo yapmış. Sonra da kendi kendine fakslamıştır bunu. Veya kız arkadaşına faks çektirmiştir. İsimlerini araştıracağım. Bakalım. UKEM'in bilgisayarından bir şey çıkacak mı? Ulusal Kriminal Enformasyon Merkezi'nden bahsediyorum. Tanıdığım biri var. Ufak bir ücret karşılığı bilgisayara girip isimlerine bakar. Bir denemeye değer ama hemen ümide kapılmayın. Sizinki kesin takma at kullanıyordur. Büyük ihtimalle yılda 3-4 kez yapıyordur bu işi. Belki sadece psikiyatristlerle. Daha önce hiç bu tarz çalışan birini duymadım ama bir araştırayım. Belki gittikçe daha büyük meblağların peşine düşecektir. Mesela cerrahların. Ama sizin gibi ufak tefek avlarla bile yılda 400-500 bin vurur. Vergi ödemediğini düşünürseniz hiç fena değil. Bu herif de iş var. Daha da ileri gidecektir. İşe başlamak için bana bir 500'lük yeter. Marshall çek yazdı ve karşılığında makbuz istedi. Tamamdır doktor. İşe başladık. Derhal kolları sıvıyorum. Bu akşam 5-6 gibi tekrar gelin. Bulduklarımı size söylerim. O akşam Marshall tekrar gittiğinde yarasanın hiçbir şey bulamadığını öğrenebildi ancak. Adriana, Arkansaslı bir sürücünün çalıntı ehliyeti ve kredi kartıyla telefon almıştı. Peter, Fairmont Oteli'nde bütün ödemeleri nakit yapmış ve gerektiğinde de sahte bir American Express kartı kullanmıştı. Bütün fakslar yurt içinden çekilmişti. Zürih'teki telefonsa aynı Amex kartıyla alınmıştı. Elde var sıfır dedi yarasa. Sıfır. Bu adam zehir gibi. Hem de ne zehir. Ona saygı duymak zorundasın. Anlıyorum. Bu adamın tarzı hoşuna gitti. İkinizin bu kadar iyi anlaştığına sevindim dedi Marshall. Yalnız unutma ki ben senin müşterinim ve onu zımbalamak istiyorum. Onu istiyorsun öyle mi? Bir tek şey yapılabilir. Dolandırıcılık masasında ahbaplarım var benim. Onlara giderim. Dostum Lou Lombardi ile yemek yerim. Bana borcu vardır. Buna benzeyen dolandırıcılık olaylarına bakarız. Aynı şekilde tokatlanmış olan diğer psikiyatristlere veya doktorlara. Zengin, kadir bilir, tedavi olduktan sonra mucizeler yaratan cerrahı ödüllendireceğim diye ısrar eden hasta. Rolex bağışla düzenlenen konferans dizisi, deniz aşırı yatırım ve geçmişte doktoruna verdiği kötü tüyo yüzünden suçluluk duyan hasta numaralarını tararız. Gerçi bu o kadar mükemmel bir senaryo ki daha önce sahnelenmiş olamaz. Ne yaparsan yap bu o pezevengi. Bir mani var. Senin de benimle gelip şikayetçi olman gerekiyor. San Francisco dolandırıcılık masasının bölgesine gideceğiz. Olay bu kentte geçiyor ama ismini vermen lazım. Bunu basından saklamanın hiç yolu yok. Mümkün değil bu. Hazırlıklı olacaksın. Bu gazetecilerin ne bok olduğunu bilirsin. Şöyle bir manşet çıkabilir pekala. Eski hasta psikiyatristin cüzdanını analiz etti. Marshall başını elleri arasına almış inliyordu. Bu dolandırıcılmaktan da beter. Benim sonum olur. Bir hastadan Rolex kabul ettiğim gazetelere çıkacak ha. Nasıl bu kadar ahmak olabilirim? Nasıl yaptım bunu? Para senin, keyif senin. Ama elimi kolumu bağlarsan sana yardımcı olamam. Ama sıçtığımı Rolex 90 bin dolara mal oldu bana. Ahmak, ahmak, ahmak. Topla kendini doktor. Dolandırıcılık masasındakilerin adamı bulacağı da garanti değil. Olur ha ülke dışına çıkmıştır. Bak otur da bir hikaye anlatayım sana. Yarasa bir sigara yakıp kibriti yere savurdu. Birkaç yıl önce iş için New York'a gittim. Bir de yeni doğum yapan kızımı görecektim. İlk torunumdu. Güzel bir sonbahar günü, hava tertemiz, Broadway'den aşağı yürüyorum. 39. ya da 40. caddenin oralarda düşündüm de bir hediye alayım dedim. Çocuklar hep bana cimri demişlerdir. Sonra sokakta bir televizyon ekranında kendimi gördüm. Garibanın teki 150 kağıda son model bir Sony mini video kamera satıyor. Bunları işimde hep kullanırım. Genellikle 600 dolara falan gidiyorlar. Çocuğu razı ediyorum 75'e. Hemen ufak bir oğlanı gönderiyor. 5 dakika içinde eski bir Buick yanaşıyor kaldırıma. Arka koltuğunda bir düzine video kamera. Hem de orijinal Sony ambalajında. Çocuklar durmadan sinsi sinsi etrafı kolluyor. O tipik palavraları atıyorlar bana. Koliler kamyondan düşmüş de. Çalıntı olduğu besbelli. Ama öyle bir gözü doymaz eşeğim ki ben, bile bile alıyorum. Çocuklara 75 doları veriyorum. Alıp gözden kayboluyorlar. Ben de koliyle otelin yolunu tutuyorum. Sonra bir paranoya başlıyor bende. O sırada mega milyonluk bir banka yolsuzluğunda bir numaralı dedektifim. Yani lekesiz kalmam lazım. Sanki kaskası alınmışım gibi bir duygu. Otele vardıktan sonra tezgaha geldiğim duygusu daha da güçleniyor. Çalıntı video kamerayı odada bırakmaya korkuyorum. Bavula kilitleyip otelin emanetine veriyorum. Ertesi gün alıyorum bavulu, kızımın evine gidiyorum. Son model yeni Sony video kamera kolisini bir açıyorum ve işte karşımda kocaman bir tuğla. İşte böyle doktor, sen hiç canını sıkma. Profesyonellerin de başına geliyor. En iyilerimizin bile. Hep omzunun üstünden arkanı kollayarak yaşayamazsın ki. Durmadan arkadaşların beni düdükleyecek diye düşünemezsin. Bazen şansın sana küser, içkili bir şoförün önüne çıkıverirsin. Kusura bakma doktor. Ama saat 7 oldu. Bu akşam işim var. Sana sonra fatura gönderirim. Ama verdiğim 500'lük buna yeter zaten. Marshall başını kaldırıp baktı. 90 bin dolarını çaldırmış olduğunu ilk kez bu netlikte kavruyordu şimdi. Bu mu yani? 500 dolar karşılığında alacağım bu mu? Tuğla ve video kamerayla ilgili şu antika hikaye mi? Bak, maymun götü gibi ortada kala kalmışsın. Elinde tek bir ipucu olmadan geliyorsun buraya. Tek bir iz yok. Hiçbir şey yok. Benden yardım istiyorsun. Ben de zamanımdan ve personelimin zamanından 500 dolarlık bir süre ayırıyorum sana. Seni uyarmamış değilim ki. Hem elimi kolumu bağlayacaksın, işimi yapmamı engel olacaksın, hem de paramın karşılığını almadım diye sızlanacaksın. Burnundan soluyorsun. Tamam. Kim olsa senin gibi hissederdi. Ama bırak da elinde ne varsa kullanarak peşine düşeyim adamın. Ya da bu işten vazgeçeyim. Marshall sesini çıkarmadı. Benden akıl mı istiyorsun? Peki saati kapattım. Bu akıl için para yazmayacak. Bir bardak soğuk su iç. Hayatın çetin derslerinden biri say bunu. Ofisten çıkarken omzunun üstünden bakarak pekala yarasa dedi Marshall. Ben o kadar kolay pes etmem. O orospu çocuğu baltayı taşa vuracak. Marshall merdiveni inerken doktor diye yukarıdan seslendi yarasa. Niyetin yalnız kovboyu oynamaksa eğer vazgeç. O adam senden daha akıllı. Hem de çok daha akıllı. Siktir lan diye mırıldandı Marshall. Kapıdan çıkıp film orada gözden kayboldu. Eve kadar yürüyerek seçeneklerini gözden geçirdi Marshall. O gece kesin biçimde harekete geçti. Önce Pacific Bell şirketini arayarak evine yeni bir telefon hattı çekilmesini istedi. Numara istihbaratta yer almayacak ve adına telesekreter hizmeti sağlanacaktı. Sonra Amerikan Psikiyatri Birliği'nin ülkedeki bütün psikiyatristlere gönderilen haftalık yayımı psikiyatri gündemine bir ilan metni hazırladı. Dikkat! Kısa süreli terapi gören bir hastanız var mı? Beyaz, erkek, zengin, cazibeli, 40 yaşlarında, ince yapılı biri mi? Çocukları ve nişanlısıyla sorunları mı var? Konu malların bölüşümü ve evlilik öncesi sözleşme mi? Size büyük bir yatırım fırsatı öneriyor, armağan vermek istiyor, adınıza konferans dizisi düzenletiyor mu? Evetse büyük tehlikedesiniz demektir. Şu numarayı arayın. 415-555-1751. Kesinlikle gizli tutulacaktır. 26. En çok geceler zor geçiyordu Marshall için. Artık yalnızca ağır yatıştırıcıların yardımıyla uyuyabiliyordu. Gün boyu Peter Makonda ile geçirdiği her anı yeniden yaşamaktan kurtulamıyordu bir türlü. Bazen yeni ipuçları bulmak için hafızasının tortularını eşeliyor, bazen intikam fantezileri kuruyordu. Ormanda Peter'ı kıs kıvrak yakalayıp eşek sudan gelene kadar dövüyordu. Bazen de yattığı yerde ahmaklığı için kendi kendine lanetler yağdırırken Peter'la Adriana 90 bin dolarlık bir Porsche binmiş el sallayarak geçiyorlardı gözünün önünden. Gündüz saatleri de hiç kolay değildi doğrusu. Yatıştırıcıların verdiği uyuşukluk duble ekspressolara rağmen öğleye kadar sürüyor, hastalarıyla olan seanslarında kendini toplamak için olanca gücüyle çabalıyordu Marshall. Psikiyatrist rolünü bir kenara bırakarak seansı kesmek geliyordu hep içinden. Kes sırlamayı diye bağırıyordu hayalinde hastaya. Yahut bir saat boyunca uyuyamadın demek. Buna uykusuzluk çekmek mi diyorsun sen? Ben gecenin yarısını uykusuz geçirdim. Ya da ya demek 10 yıl sonra manavda Mildred'la karşılaştın ve bir kez daha o büyülü duyguya kapıldın ha? İçini yakan o ızdırabı bir kez daha yaşadın. O ani korkuyla her yanın ürperdi öyle mi? Vay anam vay. Dur ben sana ıstırap nasıl olurmuş gösterivereyim. Yine de sıkı duruyordu Marshall. Bu düzeyde bir sıkıntı yaşayan çoğu terapistin şimdiye havlu atmış, yatak döşek yatıyor olacağını düşünerek gurur duyuyordu kendisiyle. Diyordu. Yiğidin hası havanın pusunda belli olur. İşte böylece saat be saat, gün be gün acısını içinde öğüttü ve sonunda dışarı attı. Marshall'ı ayakta tutan iki şey vardı. İlki kanını tutuşturan intikam hırsıydı. Psikiyatri gündemindeki ilanına cevap bulma umuduyla, onu Peter'a götürecek bir iz yakalama umuduyla günde birkaç kez telesekreterine bakıyordu. İkincisi onu sakinleştiren avukat ziyaretleriydi. Ne zaman Carol'la randevusu olsa bir iki saat öncesinden itibaren başka hiçbir şey düşünemez oluyordu Marshall. Ona söyleyeceklerini prova ediyor, yapacakları konuşmayı kafasında canlandırıyordu. Bazen Carol'ı düşündüğünde gözlerinde minnet yaşları belirveriyordu. Onun bürosundan çıkarken kendini hafiflemiş hissediyordu hep. Ona karşı böyle derin duygular beslemesinin anlamını analiz etmedi. Umurunda da değildi. Çok geçmeden haftada bir görüşmek yetmez oldu. İki kere, üç kere görüşmek istemeye başladı. Sonunda da her gün. Carol ise Marshall'ın taleplerinden bitap düşmüştü. Bir avukat olarak sunabileceklerini kısa sürede tüketmiş ve Marshall'ın sıkıntısıyla başa çıkmanın hiçbir yolunu düşünemez olmuştu. Sonunda iyilik meleği rolü oynama yeminini yerine getirmek için en iyi yolun onu bir terapiste gitmeye razı etmek olduğuna karar verdi. Ama Marshall hiç yanaşmıyordu buna. Bu işin aleniyet kazanmasını istemememin sebepleri neyse, terapiste gitmeme de aynı sebepler engel. Çok fazla düşmanım var benim. Yani terapistin gizlilik ilkesine uymayabileceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır, mesele tam olarak gizlilik değil. Daha ziyade göz önünde olmakla ilgili bir mesele bu, diye cevap verdi Marshall. Bana faydası dokunacak kişinin analiz tekniği üzerinde uzmanlaşmış biri olması gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Yani, diye araya girdi Carol, size başka herhangi bir terapist değil, ancak bir analist yardımcı olabilir, öyle mi? Bayan, acaba birbirimize sen diye ve ilk adlarımızla hitap etsek sakıncası var mı? Bu kadar mahrem konuları tartışmakta olduğumuzu göz önünde bulundurunca, Bayan Astrid ile Doktor Strider çok mesafeli ve resmi kaçıyor da. Carol başını sallayarak kabul ettiğini belirtti. Bu arada Jess'in terapistinde sevmediği tek şeyin adamın resmiliği olduğu şeklindeki sözlerini düşünmeden edememişti. Strider, Jess'in ilk ad kullanma önerisine burun kıvırarak kendisine doktor demesinde ısrar etmişti. Carol, evet böyle daha iyi, samimi olarak. Uyduruk bir terapisten akıl alırken gözünün önüne getirebiliyor musun beni? Bir önceki yaşamlar uzmanıyla mesela. Yahut portatif bir yazı tahtasına ana baba çocuk ve yetişkin diyagramları çizen biriyle. Ya da ne bileyim bilişsel terapi uygulayarak benim hatalı düşünme alışkanlıklarımı düzeltmeye çalışan genç bir zibidiyle. Peki ancak bir analistin sana yardımcı olabileceğini bir an için kabul edelim. Şimdi tezine devam et lütfen. Bu niye böyle büyük bir problem yaratıyor? Ben bu camiadaki her analisti tanırım. Ve içlerinde bana karşı gerektiği gibi tarafsız bir tutum takınacak tek kişi olmadığını biliyorum. Ben çok başarılıyım, çok iddialıyım. Golden Gate Psikanaliz Enstitüsü başkanlığını oynadığımı herkes biliyor. Gözümün Ulusal Enstitü liderliğinde olduğunu da. Öyleyse mesele kıskançlık ve rekabet mi yani? Elbette. Hangi analist terapötik tarafsızlık ilkesine bağlı kalabilir benim karşımda? Hangi analiste gitsem başıma gelenleri öğrenince içten içe oh olsun diyecektir. Herhalde onların yerinde olsam ben de öyle derdim. Meyve veren ağacı taşlarlar. Hem sonra benim terapi görmekte olduğuma dair laf yayılır etrafa. Bir ay geçmeden bu şehirde bilmeyen kalmaz. Nasıl olacak bu? Gizli tutmanın yolu yok ki. Analistler hep yan yana çalışırlar. Bekleme salonunda otururken birileri görür beni. Terapi görmek utanılacak bir şey mi yani? Ben hala kendi kendisini inceleme isteğinde olan terapistlerden hayranlıkla bahsedildiğini duydum birçok kez. Benim meslektaşlarım arasında, benim yaş grubumda ve mevkiimde bir tür zayıflık olarak algılanabilir bu. Beni politik açıdan sakatlayabilir. Hem unutma ki ben terapistler arasındaki yanlış ve uygunsuz davranışları şiddetle eleştiren biriyim. Kendi analistimin disiplin kovuşturmasına uğramasını ve enstitüden ihracını sağlamış adamım. Şunu da eklemek isterim ki ihracı fazlasıyla hak etmiş bulunuyordu. Gazetelerde Seth Pent faciasını okumadın mı? Psikiyatrik telafi. Evet tabii dedi Carol. Tantanasını duymayan mı kaldı? Sendin demek ha? Bu olayda rol oynayan başlıca kişilerden biriydim. Belki de başlıca kişiydim. Ve ben aramızda kalsın enstitü benim sayemde kurtardı kıçını. Uzun ve gizli bir hikayedir.
Şimdi ayrıntılarına giremeyeceğim. Ama mesele şu. Şimdi nasıl kalkıp da terapistlerin uygunsuz davranışları üzerine konuşabilirim ben? Ya dinleyiciler içinde benim hastamdan Rolex aldığımı bilen biri varsa? Sonsuza kadar sessiz kalmaya mahkum edilebilirim. Ve tabii politik bakımdan etkisiz kalmaya. Marshall'ın argümanında ciddi bir hata olduğunu farkındaydı Carol. Ama buna karşı çıkmanın yolunu bulamıyordu. Belki adamın terapistler karşısında duyduğu güvensizlik onun kendi hissiyatına çok yakındı. Başka bir yoldan ilerlemeyi denedi Carol. Marshall, sana ancak analiz eğitimi almış bir terapistin yardımcı olabileceğini söylemiştin. Oraya dönsek ya, bu noktada senin ve benim konumlarımız nedir şimdi? Bana bir bak, bu konuda tamamen eğitimsiz biriyim. Peki nasıl oluyor da benden medet umuyorsun? Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir tek senin yardımcı olabileceğini biliyorum. Belki de yapmam gereken tek şey burada benim yanımda bulunma. Hepsi bu. Sadece yanımda durup işi bana bırakman yeterli. Yine de, dedi Carol kafasını sallayarak, bu anlaşma beni rahatsız ediyor. Profesyonelce değil. Hatta etik olmadığı bile düşünülebilir. İhtiyaç duyduğun alanda hiçbir uzmanlığı olmayan birine para ödüyorsun. Hem de iyi para. Baksana benim ücretim psikoterapistlerinkinden fazla. Hayır, ben bunların hepsini düşündüm. Nasıl etik olmazmış? Müvekkilim bunu talep ediyor. Çünkü kendisine yardımcı olduğuna inanıyor. Bunun için yeminli ifade imzalayacağım. Hem vergiden düşebileceğimi hesaba katarsan o kadar pahalı değil. Benim bulunduğum vergi diliminde olağan sağlık harcamaları vergiden düşülemiyor. Ama hukuki harcamalar düşülüyor. Carol, seni hem de %100 oranında vergiden düşebilirim. Gerçekten de bir terapistten daha ucuzsun. Ama sana gelmemin sebebi bu değil. Sebebi bana yardım edebilecek yegane insan olma. Böylece Carol, Marshall'la görüşmeyi sürdürmeye ikna oldu. Marshall'ın sorunlarını anlamakta hiç zorlanmıyordu. Adam teker teker sayıp döküyordu hepsini. Mükemmel avukatların çoğu gibi Carol da kaleminin kuvvetiyle övünürdü. Ve hukuk bürosunun kağıtlarına titiz notlar alarak kısa zamanda inandırıcı bir sorunlar listesi oluşturdu. Marshall'ın yardım için birine başvurması niye bu kadar olmayacak bir şeydi? Niye bu kadar çok düşmanı vardı? Hem diğer terapistler ve diğer terapiler konusunda niye bu kadar kibirli, niye bu kadar yargılayıcıydı? Hiçbir şeyi beğenmiyordu ki, kimse kurtulamıyordu onun yargılarından. Ne karısı, ne yarasa Thomas, ne Emil, ne Seth Pent, ne meslektaşları, ne öğrencileri. Carol bir punduna getirip Ernest Lash'ı sormaktan alamadı kendini. Bir arkadaşının ondan terapi görüp görmeme konusunda karar vermeye çalıştığını ileri sürerek Marshall'dan akıl istedi. Evet ve unutma ki bu aramızda kalacak Carol. Doğrusu sana tavsiye edeceğim ilk kişi değildir. Ernest ilaç araştırmalarında mükemmel bir birikimi olan zeki ve düşünceli bir gençtir. İlaç konusunda bir numaradır. Buna bir sözüm yok ama terapist olarak yani daha henüz gelişme aşamasında diyelim. Tam oturmuş değil. Asıl mesele ise benimle bir süre yaptığı gözetim seansları dışında gerçek anlamda hiçbir analitik eğitim almadı. Hem ben henüz doğru dürüst bir analitik eğitim alabilecek olgunluğa eriştiğini de düşünmüyorum. Çok disiplinsizdir. Çok hürmetsiz. İkonoklastik denebilecek bir tavrı vardır. Daha da kötüsü bu kural tanımazlığını marifet sanır. Yenilik veya deneysellik gibi adlar altında itibar kazandırmaya çalışır buna. Kural tanımaz, hürmetsiz, ikonoklastik. Bu suçlamalar sonucunda Ernest, Carol'ın gözünde birkaç kredi daha kazanmıştı. Carol'ın listesinde güvensizlik ve kibirden sonra Marshall'ın taşıdığı utanç duygusu geliyordu. Yoğun bir utanç duygusu. Belki kibirle utanç el ele vermiştir diye düşündü Carol. Belki başkalarını bu kadar çok yargılamasa kendine karşı da bu kadar katı olmayacaktı Marshall. Yoksa tam tersine mi işliyordu hadise? Kendine karşı bu kadar katı olmasa başkalarına da daha mı hoşgörülü olurdu acaba? Birden farkına vardı. Ne tuhaf. Ernest'in kendisi için söylediklerinin tıpatıp aynısıydı bunlar. Aslında Carol birçok bakımdan kendini buluyordu Marshall'da. Mesela adamdaki hınç, hıncın yaydığı o ısı, o direngenlik, Marshall'daki intikam saplantısı, Justin'in evi terk ettiği o korkunç günün akşamında Norma ve Heather'la konuşmalarını hatırlatıyordu Carol'a. Bir tetikçi tutmayı, adamı kar zinciriyle dövdürmeyi hakikaten düşünmüş müydü Carol? Justin'in bilgisayar dosyalarını, giysilerini, gençliğinden kalma yadigarları hakikaten kırıp dökmüş müydü? Şimdi hiçbiri gerçek değilmiş gibi geliyordu. 1000 yıl önce olmuştu hepsi. Justin'in yüzü solup gitmekteydi hafızasında. Nasıl olmuştu da bu kadar değişmişti Carol? Kendi de merak etti. Karşısına tesadüfen Jess'in çıkması galiba. Belki de gırtlağını sıktıkça sıkan o evlilikten kurtulması. Sonra da Ernest girmişti hayatına. Yoksa her şeye rağmen Ernest çaktırmadan bir miktar terapi sokmuş olabilir miydi ilişkilerini? Marshall'a duyduğu hıncın beyhudeliğini anlatmaya çalıştı. Bunun nasıl insanı içten içe çürütüp mahveden bir şey olduğunu açıkladı. Ama faydası yoktu. Bazen bir yolunu bulup kendinde yeni yeni gelişen itidalden biraz da Marshall'ı aşılamak istiyordu. Bazen de sabrı taşıyor, adamı tutup aklı başına gelene kadar sarsmak geliyordu içinden. Bırak artık şunu be adam diye haykırmak istiyordu. Bu salakça hıncın ve kibrin sana nelere mal olduğunu göremiyor musun? Her şeyini mahvediyor bu. Ne huzurun kalmış, ne uykun. İşin mahvolmuş, evliliğin, arkadaşlıkların mahvolmuş. Bırak artık şunu. Ama hiçbiri işe yaramayacaktı bu yaklaşımların. Kendi duyduğu hıncın daha birkaç hafta öncesine kadar nasıl da sağlam, inatçı, direngen olduğunu bütün canlılığıyla hatırladı Carol. Marshall'ın öfkesini onun için bu kadar iyi anlayabiliyordu ya. Ama bu öfkeden kurtulması için ona nasıl yardım edebileceğini bilmiyordu. Listesindeki diğer kalemlerden bazısı, mesela Marshall'daki para ve statü takıntısı, ona yabancıydı. O taraklarda hiç bezi yoktu Carol'ın. Yine de Marshall için bu kadar hayati önem taşımalarını anlayabiliyordu.